Ayrım 9. Kürtçülük. 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 84. Nizip Bozgunu. 29 Haziran 1839 ve sonrası. Şemdinli'de Nesturiler, Misyonerler ve Bedirhan Bey. Enver Ziya Karal şöyle anlatıyor. Osmanlı ordusunun büyük kuvvetleri Bilecik'te Fırat'ı geçtikten sonra Nizip'te konakladılar. İbrahim Paşa karargahını Halep'te kurdu. Osmanlı ordusunun komutanı Hafız Ahmet Paşa idi. Bu zat cesurdu fakat düzenli bir meydan muharebesi yapmamıştı. Üstelik de komutasındaki generallerden çok Moğolların düşüncelerine önem veriyordu. Osmanlı ordusunda Prusyalı 3 kurmay subay bulunuyordu. Bunlardan biri Moltke'ydi. Moltke'ye göre Nizip'te Osmanlı ordusuyla Mısır ordusunun durumu şöyleydi. Ordunun önemli birliğini yayalar teşkil ediyordu. Bunlar taze erlerdi. Kendilerine Avrupa savaş usulünden çarçabuk bazı şeyler öğretilmişti. Subaylara gelince subaylıktan hiçbir şey anlamıyorlardı. Sayı bakımından iki ordu aşağı yukarı eşit idi. Osmanlı ordusu 30 bin yaya, 5 bin süvari ve 3 bin topçudan kurulmuştu. Mısırlılar da 40 bin kişilik bir kuvvet idiler. Top sayısı her iki orduda 160'ar idi. Nizip alanında bu iki ordu harp kurallarına uygun olarak yerleşmişti. Bir cuma günü Prusyalı kurmay subaylar Osmanlı ordusu Mısırlıları yenecek bir durumda bulunduğundan hemen muharebeye girişilmesi için başkomutan Hafız Paşa'ya tavsiyede bulundular. Fakat orduda bulunan ulema cuma günü harp yapılmasının şer'an caiz olmadığını ileri sürdüler. Ertesi gün Prusyalı subaylar bir gece baskını yapılmasını teklif ettiler. Ulema bu sefer de gece ansızın haydut gibi baskın yapılmasının padişah askerlerinin şanına yakışık olmayacağı düşüncesinde bulundular. Bu arada Mısır ordusu Osmanlı kanatlarını kuşatacak bir durum yarattı. Moltke, Hafız Paşa'ya Bilecik üzerine çekilip kuşatmadan kurtulmasını tavsiye etti. Fakat Paşa, her ne sebeple olursa olsun geri çekilmeye şerefsizlik saydığı için yerinden kımıldamadı. Nihayet Mısırlıların beklenilen saldırısı 29 Haziran'da başladı. Hafız Paşa'nın derme çatma ve hurafeler içinde yaşayan ordusu 4 saat içinde perişan edildi. Harp meydanında binlerce ölü, 10 binlerce esir ve 160 top bırakıldı. Ve İbrahim Paşa kuvvetlerine Anadolu kapıları ve İstanbul yolu açılmıştı. Karal, Osmanlı Tarihi 5. Cilt 2. Baskı. Moltke Bozgunu şöyle anlatıyor. Tam sol kanadı tekrar ileri sürmenin zaruri olduğuna paşanın dikkatini çektiğim sırada hassa süvari livası emir almadan herhalde sadece iç huzursuzlukları yüzünden ihtiyattan hücuma kalktı. Fakat bizim birinci piyade hattımızdan bile ileri gidemedi. Birkaç kumbara bu kitlenin içine düştü. Bunun üzerine sağını solunu düşünmeden olanca hızlarıyla geri döndüler. Bizi devirip geçtiler ve piyadeyi kargaşaya uğrattılar. Ricat başlar başlamaz bütün disiplin bağları çözülmüştü. Kuvvetlerimizin yarısından çoğunu teşkil eden Kürtler düşmanımızdı. Kendi subayları ve arkadaşlarına ateş ediyorlar, dağ yollarını kesiyorlardı. Bizzat Hafız Paşa'ya birçok defa hücum ettiler. Diğer kaçanlar tüfeklerini atıyor, kendilerini rahatsız eden üniformalarını sıyırıp çıkarıyor ve keyifli keyifli türkü söyleyerek köylerine yollanıyorlardı. Biz akşamüstü 9 saat ötedeki Antep'e vardık. Fakat daha o gece bütün ahali İbrahim Paşa'nın intikamı korkusundan şehri bırakıp kaçtı. Bu sebeple biz de aynı gece yorgun atlarımızla tekrar yola çıkmak zorunda kaldık. Ricat bütün ordunun 6'da 5'ine üstelik topçunun bütün malzemesine mal oldu. Redifler hemen hemen in corporo toptan evlerine döndüler. Bununla beraber İbrahim Paşa'nın ordusunda da intisamsızlığın aynı derecede büyük olması lazım. Muzafferane bir savaş gününde iki tabur bizim tarafımıza geçti ve Mısır mızraklı zırhlı askerleri kaçışları sırasında bizim süvarilerimizle yoldaşlık ettiler. O gün Bilecik ordugahında oradan Fırat'ı geçip canlarını kurtaran Mısırlı kaçaklar tarafından 3000 tüfek teslim edildi. Böylece netice pamuk ipliğine bağlı bulunuyordu. Bu sebeple de galip en küçük bir takibe bile girişmedi. Moltke, Cilt, sayfa 311-312. Mısır ordusu Nizip'te yenilen ve dağılan Osmanlı ordusunu takibe girişmedi. İstanbul üzerine yürümeye de yeltenmedi ama Urfa ve Diyarbakır bölgesini ele geçirmeye niyetlendi. Rusya, Mehmet Ali Paşa'yı bu emelinden vazgeçirmek için İngiltere katında resmen girişimde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Kont Nesselrod, Nizip Muharebesi'nden bir hafta önce 16 Haziran 1939 günü İngiltere'ye bir nota verdi. Mısır'ın İstanbul'un güvenliğini ve Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdide kalkışmasına karşı Avrupa büyük devletlerinin ortak bir tutum izlemelerini önerdi. Mısır, Kütahya Anlaşması ile kendisine bırakılan toprakla yetinmeli, Urfa ve Diyarbakır'a yönelik askeri bir harekata kalkışmamalıydı. Bu şartlarla Rusya, Mısır'ın taleplerine karşı çıkmayacaktı. Affairs of the Levant One. Mehmet Ali Paşa, Urfa ve Diyarbakır bölgelerini de ele geçirmeye kalkışırsa Rusya ne yapacaktı? Notada bu açıklanmıyordu. Ama Rusya, Hünkariskiyesi anlaşmasını yorumlayarak Osmanlı ülkesini savunmak için Güneydoğu Anadolu'ya asker göndermeye kalkışabilirdi. İbrahim Paşa, Nizip Muharebesi'nin ardından askerini biraz dinlendirdikten sonra tekrar harekete geçti. 6 Temmuz'da 3 piyade bölüğüyle 3 süvari bölüğünü Urfa ve Diyarbakır zapt etmek üzere Malatya'ya gönderdiğini Kahire'ye rapor etti. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Viscount Ponsby'nin bildirdiğine göre o günlerde İbrahim Paşa İstanbul üzerine yürümek niyetindeydi. Babası Mehmet Ali Paşa ise Diyarbakır'ı Bağdat Paşalığı'na ve benzeri ele geçirmek istiyordu. Bu arada Rusya'da Mehmet Ali Paşa'ya gözdağı verdi. Mısır askeri Urfa ve Diyarbakır topraklarına saldırırsa Rus ordusu Anadolu'ya girecek ve Mısır ordusuna karşı koyacaktı. Bu üstü kapalı bir tehditti. Çar adına Mısır valisine bunu duyurması için 30 Temmuz'da Kahire'deki Rus başkonsolosu Kont Modem'e talimat gönderildi. Güneydoğu Anadolu'ya karşı Mısır ve Rus tehditlerinin arkası gelmedi. Bu arada İstanbul'da padişah değişmiş, olaylar başka türlü gelişmeye başlamıştı. Şemdinli'de Nesturiler, Misyonerler ve Bedirhan Bey. Güneydoğu Anadolu bölgesi Nizip sonrasında Mısır'ın ve Rusya'nın silahlı istilasına uğramadıysa da ellerinde İncil kitaplarıyla dolaşan misyonerlerin hedefi haline geldi. Misyonerlerin ve gezginlerinin bu bölgeye adeta üşüşmeleri Tanzimat dönemine rastlar. İtalyan ve İspanyol Katolik misyonerleri önce Urfa ve Mardin'e, sonra oradan Malatya, Harput ve Van taraflarına yöneldiler. İtalyan Dominiken misyonerleri 1841 yılında Musul'da bir misyon kurdular. Aynı yıl İtalyan ve İspanyol Kapusen misyonerleri Urfa ve Mardin'de kendi misyonlarını kurdular. Her iki tarikat bu iki şehri merkez alarak Malatya, Harput ve Van'da yeni misyonerlik şubeleri açtılar. Bölgede ilk çalışmalarına başladılar. Ersel Yavi, Kürdistan Ütopyası, 1. Dosya, Yazıcı Yayın Evi, İzmir, 2005, sayfa 70. İngiliz ve Amerikan misyonerleriyle gezginleri ise çalışmalarını Hakkari, Şemdinli taraflarında Nesturiler üzerinde yoğunlaştırdılar. Türkiye, İran-Irak sınırlarının kesiştiği coğrafi konumuyla Şemdinli önemliydi. Batıdan Hindistan'a uzanan yollar ve topraklar üzerindeydi. Çeşitli çıkar çatışmalarının düğümlendiği noktadaydı. Ve burada kökleri Havariler dönemine uzanan Nesturi, Keldani gibi arkaik Hristiyan toplulukları da vardı. Bölgeye gelen misyonerlerin ilk işlerinden biri Nesturi, Keldani, Ermeni gibi Hristiyan topluluklarına kanat germek, onları ellerinden tutmak ve aynı zamanda yerel beylerle yakın ilişki kurmaktı. Misyonerler ve gezginler bunu yaparken yüzyıllardan beri yan yana ahenk içinde yaşamış olan Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasına kuşku ve fitne de soktular ve insanları birbirlerine düşürdüler. Bu yüzden 1840'lı yıllarda Nesturiler ile Bedirhanlılar arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Nesturiler Süryani kilisesinden ayrılmış bir Hristiyan topluluktur. 1551 yılında Roma Katolik Kilisesi ile birleşen bir grup Nesturi, sonradan Keldani, Geldani, Gildani adını almış ve Mar Şimon unvanı verilen bir patrik seçmişlerdi. Nesturiler 14. yüzyıldan beri Dicle, Van ve Urmiye gölleri arasında yüksek dağlık bölgeye yerleşmişlerdi. Nesturiler 16. yüzyılda güneyde Urmiye ve Musul'a doğru inmeye başlamışlardı. Türkiye'de Hakkari'nin güneyinde Yüksek Ova, Şemdinle, Başkale ve Hoşap yöresinde yaşıyorlardı. Aşirete bağlı olanlar topluca bir arada yaşıyor, aşirete bağlı olmayanlar ise Müslüman çoğunluk içinde dağınık olarak bulunuyorlardı. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Taylor, 19 Mart 1869 tarihli raporunda Nesturilerin toplam sayısını 111.010 olarak gösteriyordu. Bunların 76.500'ü aşiretlere bağlıydı. 34.510'u ise herhangi bir aşirete bağlı olmayanlardı. Bilal Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians, İngiliz belgelerinde Osmanlı Ermenileri, 1856-1880, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1982, sayfa 67, No. 25-1. Kimi yazarlarca Dağ Hristiyanları veya Hristiyan Kürtler olarak da nitelenen Nesturiler, günlük yaşamları, giyim kuşamları bakımından Şemdinli'de kırmançlara benziyordu. Onlar da Kirmanç Kürtleri gibi giyinir, başlarına poşi dolarlardı. Birçok yerde iç içe, karışık olarak otururlardı. Yalnız dinleri ve dilleri ayrıydı. Müslümanlar camiye, onlar ise kiliseye giderdi. Nesturi temel kilisesi Bedgaruk'taydı. Kürtler Kara Kilise, Derareş derlerdi. Metropolit burada otururdu. Metropolit bir Nesturi'yi aforoz ederse, Kirmançlar da bu aforoza saygı gösterirlerdi. Kiliseyle barış içinde yaşarlardı. Müslümanlar domuz mekruh sayar, domuz eti yemezlerdi. Nesturiler ise yerlerdi. Şemdinlili Mustafa Töre, babam ne zaman domuz vursa Nesturilere haber verirdi. Onlar gider domuzu alırlar, gelir bir iki gün tarlamızda çalışırlardı diyordu. Muzaffer İlhan Erdoz, Şemdinli Röportajı, genişletilmiş ikinci baskı, Onur Yayınları, Ankara, 1994, sayfa 60. Bu kitapta Şemdinli yöresindeki Nesturiler ve Nesturi-Kürt ilişkileri konusunda geniş bilgi vardır. Bakınız sayfa 44 ila 78. Evet, Güneydoğu Anadolu'da Nesturilerle Kürtler iyi ilişkiler içinde görünüyorlardı. Aralarında barış vardı. Bölgeyi tanıyan eski Rus konsolosu Basil Nikitine de Dağlı Nesturilerin komşuları olan Kürtlerle ilişkilerinin kendi aşiretleri arasındaki ilişkiler gibi olduğunu söylüyordu. Yörede öteden beri sürüp giden barış 1840'larda buraya İngiliz ve Amerikan misyonerlerinin gelişine kadar sürdü. Misyonerlerin ve görevli İngiliz gezginlerin bölgeye gelişleriyle Müslüman ve Hristiyan halk arasında gerginlik baş gösterdi ve gerginlik giderek kanlı çatışmalara dönüştü. Kimlerdi bu misyonerler ve gezginler? Birkaçını anımsayalım. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde bulunan Amerikan Misyoner Örgütü, American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM, 1830 yılında Dwight ve Al Smith adlı iki protestan misyoneri Ermenistan ve Kürdistan'da incelemeler yapmak üzere Güneydoğu Anadolu'ya gönderdi. Bunlar 2 yıl boyunca bu yörede araştırmalar yaptılar ve raporlarını Boston'a sundular. Onların arkadaşı Ashel Grant ve Anglikan George Batch, 1840'lı yılların başlarında Osmanlı-İran sınır bölgesinde yeni misyonerlik araştırmaları yaptılar. Grant özellikle Nesturiler üzerinde duruyordu. Nesturileri kayıp İsrail kabilesi olarak yorumluyor ve kayıp kıtayı keşfetmiş gibi heyecanlanıyordu. Onlara parlak bir gelecek hazırlayacaktı. Bölgede Dağlı Nesturiler, Mountain Nesturians, misyonunun temelini attı. Ersel Yavi, Kürdistan Ütopyası, 1. dosya, Yazıcı Yayın Evi, İzmir 2005, sayfa 70-71. Fanatik misyonerler Anadolu'nun İstanbul'a en uzak köşelerinde Geldani, Nesturi, Ermeni adlarında madenler bulmuşlardı. Önce bunu işleyecek ve Anadolu insanlarını birbirine düşürmenin ilk provasını burada yapacaklardı. Türkiye yumuşak karnından vurulacaktı. William Ashford ve Russam adlı iki İngiliz gezgin 1840 yılında İngiliz Kraliyet Coğrafya Kurumu'na, 1839-1840 yıllarında İstanbul'dan Musul'a seyahat notları. William Ashford Russam, Notes on a Journey from Constantinople to Musul in 1839-40, London 1840. Başlıklı bir rapor sunmuşlar ve bu rapor kurum tarafından yayımlanmıştır. Tam Tanzimat Fermanı'nın yayımlanıp uygulanmaya başlandığı yıl yapılan bu gezide, Tanzimat reformlarının Anadolu ve Kuzey Irak halkı tarafından nasıl karşılandığı da araştırılmıştır. İngiliz gezginler, Tanzimat reformlarına karşı ilk isyan bayrağını açanın Mardin olduğunu, burada her şeyin geri getirilmek istendiğini, özellikle yeni askeri kıyafetlere karşı büyük tepki olduğunu, bu kıyafetlere her musibetin sebebi gibi bakıldığını yazmışlardır. Ashford daha sonraki yıllarda Anadolu'ya yeni geziler yapmış ve kendi başına 2 seyahatname yayımlamıştır. Bunlardan biri 2 ciltlik Fırat Seferi'nin Kişisel Öyküsü adlı yapıt, diğeri de Anadolu'da Geziler ve Araştırmalar başlıklı kitaptır. William Isford, A Personal Narrative of the Europe's Expedition, London 1888 ve Travels and Researches in Asia Minor, London 1898. Erzurum'daki İngiliz Başkonsolosu James Brunt'ın 1838 yazında Kürdistan'ın bir bölümünde gezi üzerine notlar. James Brunt, Notes on a Journey Through A Part of Kurdistan in the Summer of 1838, London 1839 başlıklı araştırması Londra'da yayımlanmıştır. Araştırmada o tarihlerde Doğu Anadolu'da yaşanan bazı olaylar anlatılmıştır. Özellikle Hacı Zilal Ağa'nın başkaldırması, Osmanlı kuvvetlerine karşı direnmesi, Diyarbakır kuzeyinde hainili Temir Bey'in Osmanlı'ya kafa tutması hikaye edilmiştir. İngiliz Misyoner Derneği tarafından bölgeye gönderilmiş olan misyoner ve gezgin Sandretski, 1857 yılında 3 ciltlik Almanca bir seyahatname yayımlamıştır. Kitap, Musul'a ve Kürdistan üzerinden Urmiye'ye gezi adını taşımaktadır. Sandretski, Reise nach Musul und durch Kürdistan nach Urmiye, Stuttgart, 1857. Kitabın 3. cildi Kürtlere ayrılmıştır. Burada Tanzimat'ın ilanı üzerine Kürt beylerinin ve bu arada Bedir Han Bey'in ayaklanmasına genişçe yer verilmiştir. Bedir Han Bey'in konumu. Misyonerlerin Güneydoğu Anadolu'da yakın ilişki kurduğu Kürt beylerinden biri de Cizreli Bedir Han Bey oldu. Bedir Han Bey Osmanlı Devleti'ne sadık beylerden biriydi. Mayıs 1838'de Asi Said Bey'e karşı harekatta Mehmet Paşa komutasındaki seferi kuvvetin içinde yer almış ve yararlılık göstermişti. Said Paşa Hisarı'nın zapt edilmesinde Bedirhanlıların yararlı hizmeti olmuştu. Bedirhan'ın süvari birliği Nizip Meydan Muharebesi'ne de katılmıştı. Nizip yenilgisinden sonra daha da güçlendiği söylenen Bedirhan Bey, kendi yöresindeki Nesturilerden devlet adına vergi topluyordu. Onun devletle arasının açılması İngiliz ve Amerikan misyonerlerinin bölgeye gelişinden sonraki günlere rastlar. 1830'larda ve 1840'larda bölgede dolaşmış veya görev yapmış olan ileri gelen misyonerlerin hemen hepsi Cizre'nin 20 km kuzeydoğusuna düşen Bedirhan Bey'in konağına uğramış, orada konaklamış ve ağırlanmıştı. Yayımladıkları kitaplarda ve dergilerde bu Kürt beyini övüyorlardı. Bir örnek, Amerikan misyonerleri Wright ve Breed İstanbul'dan Cizre'ye kadar gitmiş, orada Bedirhan Bey'i bulmuşlar. Onun konutunda misafir kalmışlardı. Missionary Herald dergisine Bedirhan Bey için yazdıkları övücü makalelerin birinde şöyle diyorlardı. Cizire'den 18 mil kadar uzakta, Fırat Nehri'nin yanında, Dergul'de Bedirhan'ın ikametgahı vardı. Bu, birkaç yüz hanelik küçük bir kasabaydı. Gut Dağı'nın eteklerine kurulmuştu. Bey'in kalesi köyün yanındadır. Haddi hesabı belli olmayan bir zenginliği vardır. Kuvveti doğuda İran sınırından Diyarbakır kapılarına ve Mezopotamya'ya kadar uzanır. Şöhreti yaygındır. Kuzey Kürdistan'da hemen hemen her aşiret reisi ona bağlılık ziyaretinde bulunur. Hatta Hakkari'nin Nurullah Bey bile onun tarafından kabul edilmeyi bir şeref sayar. Bedirhan'ın yönetiminde suçlular kurtulamaz. Suçluluğu sabit görülen bir Kürt hırsızın sağ eli kesildi. Missionary Herald, yıl 1846, cilt 42. Ancak İngiliz ve Amerikan misyonerlerin birdenbire bu bölgeye üşüşmeleri ve Nesturilere aşırı ilgi göstermeleri Bedirhan Bey'i de diğer Kürtleri de haklı olarak kuşkulandırmaktan geri kalmıyordu. Anglikan Kilisesi adına bölgeyi tekrar tekrar dolaşmış ve üst üste kitaplar yayımlamış olan Isford, Kantar'ın topuzunu kaçırmış ve Nesturileri Müslümanlara karşı çok kışkırtmış olduklarını itiraf ediyordu. 1842 yılında Londra'da yayımlanmış olduğu Anadolu'da, Mezopotamya'da, Geldani ülkesinde ve Ermenistan'da Geziler ve Araştırmalar adlı kitabında şöyle diyordu. Özelliklerinin neredeyse yalnızca inzivada yaşamalarına ve nispeten önemsiz olmalarına borçlu olan Nesturi aşiretlerinden insanlara Hristiyan ulusların aniden bu kadar aktif biçimde ilgi göstermeleri Nesturilerin Müslümanların gözünde yeni bir önem kazanmalarına yol açtı. Bunun onların yıkılması için ilk adımı oluşturacağından kuşku yok. Isford, Travels and Research in Asia Minor, Mezopotamya, Chaldea and Armenia, London, 1842, sayfa 255 ve David McDowell, Modern Kürt Tarihi, çeviren Neşanur Domaniç, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2004, sayfa 80. Yerli Müslümanların kuşkulanması haklıydı. Ta Amerika'dan ve İngiltere'den kalkıp Şemdin'le Hakkari dağlarında sakin sakin yaşayan arkaik bir Hristiyan toplumunu tutup bir çırpıda kanatlandırmaya çalışan bu misyonerler ve gezginler buralarda elbette babalarının hayrı için gelmiyorlardı. Şemdinli'ye gelip tek tek Nesturi köylerini tespit etmiş ve çeyrek yüzyıl sonra İngiltere Büyükelçisi unvanıyla İstanbul'a dönmüş olan Henry Layard bile burada Nesturileri araştırırken, Austin Henry Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, with Travels in Armenia, Kürdistan and the Desert London 1853, Kuzey Irak'taki antik Asuri eserlerini, kanatlı boğa heykellerini ve benzerlerini yerlerinden söktürüp Londra'ya taşıtmıştı. Layard, British Museum adına Ulu Orta Antika kaçakçılığı yaparken Nesturi köylerinde şikayetleri de toplamıştı. Nesturiler bir İngiliz ya da Amerikalı görünce hemen dillenip Müslümanlardan gördükleri baskıları anlatmaya koyuluyorlardı. 1849 yılında Şemdinli'de dolaşmış olan Layard şunları anlatıyor. Şemdinli piskoposu kardeşini göndermiş. Kardeşi birçok Hristiyanı köylerinden İran'a sürmüş olan beyin, mirin, zalimliğine atıp tuttu. Ertesi gün zavallı Nesturilerin acıklı durumuna kendim tanık olmalıymışım. Ertesi gün Nera'dan, nehirden ayrıldık. Ayaklarımızın altında vadi, sık Hristiyan köyleriyle kaplı, Şemdinan, Şemdinli, Nesturi bölgesiydi. Bizi görmeye gelen köylüler son derece yoksuldu. Çocukları aç ve çıplaktı. Erkekler ve kadınlar yarı çıplaktı. Piskopos Mar Hanneşnişo'yu ziyarete gittik. Yetkisi özellikle Şemdinan Vadisi'ndeki birçok Nesturi köyünü kaplıyordu. Herki aşireti yılda iki kez bu Hristiyanların yerleşim yerlerinden sürülerini güderek, ekinlere zarar vererek bir çekirge bulutu gibi geçiyordu. Kürt Efendi onlardan yasal vergilerin ve oşürün iki katını alır. Hristiyan uyrukluları korumaya niyetli olsa bile dağların bu kesiminde Türk hükümetinin gücü yoktur. İbit'ten aktaran Erdost, Şemdinli röportajı, sayfa 66. Anlaşılan bu misyoner ve gezginlerin bölgede yapacak çok işleri vardı ve kıyıda köşede kısılıp kalmış görülen Nesturileri de, Süryanileri de, Ermenileri de bulup kendi emperyalist politikaları doğrultusunda kullanacaklardı, kullanmaya başlamışlardı. Tek yanlı baskı ve zulüm edebiyatı yapacaklardı, yapmaya başlamışlardı. Hristiyan'ı Müslüman'a, Kürd'ü Nesturi'ye düşman edeceklerdi, ediyorlardı. Halkları birbirine düşüreceklerdi, düşürüyorlardı. Nesturilere gelip, uyanın artık, devir değişti, tanzimat geldi, padişah ferman verdi, Kürt beyleri artık sizin kılınıza bile dokunamaz, sizden vergi de alamaz, haraç da alamaz diye propaganda yaparken bir taşla birkaç kuş birden vuruyorlardı. Nesturi'yi Kürd'e karşı, Kürd'ü de tanzimat fermanına ve dolayısıyla hükümete karşı kışkırtıyorlardı. İstanbul'da İngiliz Büyükelçisi ahdi bakımdan yetkisi olmadığı halde tanzimat fermanını uygulatmak için Türk hükümetine sürekli baskı yaparken Şemdinli'de İngiliz misyoneri ve gezgini bu ferman Kürt beylerinin pabucunu dama atıyor diye konuşuyordu. Tazıya tut, tavşana kaç hesabı. Ellerini Türkiye'nin iç işlerine uzatmışlardı, karıştırıyorlardı, karıştıracaklardı. Bu arada Amerikan misyonerleri 1842 yılında bir Geldani köyünün üzerindeki tepeye gösterişli, görkemli bir misyoner istasyonu dikmişlerdi. Kısa sürede dikilen bu gösterişli bina Müslümanlara karşı kullanılacak bir kale gibi görülmüştü. Bir Kürt beyi, Bedirhan Bey olsa gerek, İngiliz kilisesi adına bölgeyi dolaşan Ashford'a "Siz bu ülkeyi almaya gelenlerin habercisisiniz." demişti. McDowell, sayfa 80-81. Bunu İngiliz misyonere söylemiş olan Kürt Bey'i şaşılacak bir önseziyle 70 yıl ilerisini görebilmiştir. Bir parantez açıp kısaca açıklayalım. 1. Musul sorunu 1924 yazında nazik bir aşamaya gelmişti. İstanbul'da yapılan Türk-İngiliz görüşmeleri bir sonuç alınamadan dağılmıştı. Türkiye, ikili görüşmelerin devam etmesini istiyordu. İngiltere ise 6 Ağustos 1924 günü tek taraflı olarak sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürmüştü. Burada zamanlamaya dikkat. İngiltere'nin Milletler Cemiyeti'ne başvurmasının hemen ertesi günü, yani 7 Ağustos 1924 günü Hakkari bölgesindeki Nesturiler gencecik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ayaklandırıldı. Türkiye, Musul vilayetine yani Musul, Kerkük ve Süleymaniye sancaklarını Türkiye'ye katmak için uğraşırken, Nisturiler Hakkari bölgesini Irak'a katmak için yani İngiliz mandası altına sokmak için ayaklandırılmıştı. İngiliz uçakları asi Nisturilere açıkça destek veriyordu. Bu durumda Türkiye, Musul işinin Milletler Cemiyeti'nde görüşülmesini kabul etmek zorunda kaldı. Kürt Bey'i işte bunu 70 yıl önceden görebilmişti. Bu bir. 2. Musul sorununu görüşen Milletler Cemiyeti, MC, 3 kişilik bir komisyonu bölgeye göndermişti. Musul vilayeti ahalisi Türkiye'ye mi yoksa Irak'a mı katılmak istiyordu? Komisyon bunu araştırıp inceliyordu. Musul vilayeti halkının çoğunluğu Türkiye'yi isteyecek gibi görünüyordu. Burada da zamanlamaya dikkat. Üçlü MC komisyonu tam bölgede inceleme yaparken ve raporunu hazırlamak üzereyken, bu defa 22-23 Şubat 1925 gecesi Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ayaklandırıldı. Türkiye Anadolu'yu koruyabilmek için Musul'u kaybetti. Her iki olay misyoner gezgin araştırmacı, konsolos hüviyetli İngiliz ajanlarının 70 yıllık çalışmalarının sonucudur. İngiliz misyonere "siz bu ülkeyi almaya gelenlerin habercisisiniz" diye çıkışan Kürt Bey'e, Bedirhan Bey, İngiliz ajanlarının 1840'larda Güneydoğu Anadolu'daki çalışmalarının günün birinde buralara varacağını 70 yıl öncesinden sezmiş, görmüştür, şapka çıkarmak gerek. 9. ayrımın sonu, sayfa 95.